6. ayrım, sayfa 79. Sana rastladığımda yer ayağımın altından kaymıştı. Üstünde durduğumuz sofranın altında ne çok ölü olduğunu düşünüyordum hep. Hiç silinmeyen ölüm görüntüleri, her şeyin ansızın kalbe ve mideye saplanan bir boğulmaya dönüşmesi. Kendini kandıracak başka bir şey, hiçbir şeye kalmadığını anlamak. O kayma sürüyor. Senin yüzün, mekanın yitirildiği bu anda her yerden birden görünüyor. Ve çok hoş. Ama o öyküdeki gibi seni başka yüzlere benzetmeye, başka anlamlar vermeye çalışmıyorum. Artık her güzel anı bir gün yazacağımı düşünmek istemiyorum. Bu hafta seni bulamadım. Evden aramıyorum. Özledim. C. Birazdan günü aracak. Bir portakal soyuyorum. Dışarıda rüzgar hala kesilmedi. Yağmur ince, keskin damlalarla cama vuruyor. Su camın üstünde çizikler, iğnemsi çizgiler oluşturuyor. Camdaki bu tuhaf yıldız haritalarını izliyorum. Yaşamım gibi diyorum kendi kendime. Kötü bir benzetme olduğunu bilerek. Yazar sensin. Yoldan geçen birkaç arabanın sesini duymuyorum. Hep aynı müzik çalıp duruyor. Bana eski günleri, yalnızlığın böylesine çıldırtıcı bir boyun eğmeyle kabullenilebileceği zamanları, hiç düşünmediğimiz düşsel birliktelik anlarını hatırlatıyor. Uzaktaki bir dostuma mektup yazdım. Ona ikizimi bulduğumu, onu başka hiçbir şey sevmediğim gibi sevdiğimi ama çok geç ve yanlış bir yerde karşılaştığımızı anlattım. Sabah sigaramı içip artık uzundur sarılmadan uyuduğum senin deyişinle sevgili kocamın yanına gidiyorum. Çocukluk günlerindeki uzun, ders çalışan gecelerden sonra olduğu gibi yatağıma girmek, hemen sonsuz karmaşık ve hatırlanmayacak düşlere dalmak istiyorum. Yan odalarda başkalarının uyuduğunu bilerek. S. Nevit tıpkı verdiğim günkü gibi bir zarfın içinde hiç açmadan saklamış bu notları. Her yerde zamanın geçişinin acısı var. Filmlerde, kitaplarda, düşlerde hep o acı var. Bedenin ağırlaşması, dikkatli davranışlar, hastalık ve geçmişin silik, düzensiz anılarının verdiği hüzün. Onunla birlikte olabilmek için denize yakın ama denizi görmeyen bir ev tutmuştum. Kış güneşinin parladığı bir sabah gidip eve bakmıştık. Hiçbir zaman tıpkı yaşamım gibi yerleşmeyecek o küçük pencerelerinden bir avlu ve köpekler görünen eve. Orada onu ne çok bekledim. Günler boyu hiçbir şey yapmadan, kapıyı dinleyerek, hep meraklanarak, küçük bir bebekmiş gibi korkarak. Sanki kaçmaya, kurtulmaya çalışıyordu. İlişkilerin sürekli yinelenmesine, başladığı an biraz sonra olacakların bilinmesine, bu kahrolası bilgiyle kendini asla bırakamayışın verdiği yüzüne, yine yanıldığını bilmenin ve yine de sürdürmenin acısına artık dayanamıyorum, demişti ilk günlerin birinde. Bir şeyler içiyorduk. Çevremizde sürüp giden konuşmaları duyuyorduk. Dışarıda yağmur, henüz onun dişlerini nasıl fırçaladığını, bedeninin bir yerinde bir işaret taşıyıp taşımadığını, teninin gergin ya da soğuk olup olmadığını bilmiyordum. Henüz zaman vardı. Bütün gizlenmeleri, bütün yanlış anlamaları, kırılganlıkları, titremeleri, bekleyişleri ve küçük düş kırıklıklarını yaşayacaktık önce. Anılarımıza kimi kır kahvelerini, kimi sokakları, birden uzun bir konuşmanın içinde geçiliveren bir sözcüğü, gülümsemeleri, bakışmaları, el hareketlerini kazıyacaktık. Çok zaman geçti. Onu kocasıyla bir davette ilk kez gördüğümden birkaç gün sonraydı. Orada onunla seviştiğimiz yatakta başka bir kadınla birlikteydim. Müzik çalıyordu. Bana başka bir sevişmeyi anlatıyordu. Sürekli konuşarak, birbirimizi ısırarak, birbirimize vurarak yuvarlanıyorduk. Selin'in anahtarıyla kapıyı açtığını, yalnızca bir yerden dönerken birkaç dakikalığına beni görmek istediğini, sonra kapının yanında durduğunu ve o gün bana aldığı hediyeyi bırakıp gittiğini hiç duymadım. Sabah her zamanki gibi erkenden telefon çaldı. Uyandığımda öyle olmuştu. Yalnızdım. Selin'i aradım. Yoktu. Mutfağa kahve almaya giderken kapıda torbayı gördüm. İçinden eski bir masal lambası çıktı. Bir de yazılarını yazman için biraz ışık, yazılı kart. Önce sabah geldiğini ve beni uyandırmadan gittiğini düşündüm. Sonra her şeyi anladım. Nevit'e gidip anlattım. Bana baktı, sigara içti, kahvelerimizi yeniledi. Bir müzik koydu ama Hiçbir şey söylemedi. O akşamüstü eve döndüğümde Selin'le karşılaştım. Çok acı vardı. Birilerinin gözyaşları düşlerimde ve yazarken her şey dağılıyor, birbirine karışıyor, ıslanıyordu. Yazdık çoğu günlerde yeniden başlayacağımı, kaçtığım her şeyi yeniden kuramayacağımı düşünüyordum. Bir şey beni sözcüklere çekiyor, onların gösterdiği ya da bunca yazdıktan sonra yok ettiği gerçeklikten uzaklaştırıyordu. Sokaklar, geniş caddeler, görmemek için yüzüme eğerek geçtiğim kalabalıklarla doluydu. Eski semtler yıkılmaya başlamıştı. Öldürücü bir koku her yanı kaplıyordu. Bir kentin ölüsünün kokusu. Her şey çok çirkindi. Bir korunağa ulaşmak için sokaklardan kaçıyordum. Korunağım yıkılmıştı. Bütün o yabancı kentlere gitmemin, başkalarının konuşmalarına katılmamın, sabahları bir kahvede, akşamları içki içilen yerlerde dolaşıp durmamın nedeni hep bu yalnızlıktan kurtulmak. Geçmişin ağır örtüsünü üzerimden atmak için değil miydi? Oysa dünyanın her yeri birbirine benzeyen görüntülerle dolu ve insan bilincinin düşlemleriyle sınırlı. Bu kentten uzaklara gittiğim gün yine bir istasyondaydım. Sabah oluyordu. Sonra 3 günlük bir yolculukta sonsuza dek yalnız kalacağımı, bir daha buraya hiç dönmeyeceğimi düşünmüştüm. Gitmek neye yarar? Orada, uzakta, kimi akşamlar, kimi serin akşamüstleri nehir kıyısında yürürken, bir arada oturup küçük martılara bakarken, çocukluğun anıları, belleğe kazınmasının nedenini asla bilemediğimiz sayısız ayrıntı acıtıyordu. Ama büyümenin bizi henüz pek korkutmadığı, her gün yeni şeylerle şaşırarak karşılaştığımız insanların, öteki yüzlerini henüz tanımadığımız, bu dünyanın nasıl yaşama aykırı bir yer haline geldiğini tam kavrayamadığımız o ilk gençlik günleri kişiyi hep bir şeyler yapmaya, çalışmaya, yeni ilişkiler kurmaya, buralı, bu dünyalı olmaya sürüklüyor. Öyle oldu. Okumak istediğimde çok kitap vardı. Görmekte geciktiğimde çok film. Düşünüp de bulamadığım, oysa başkalarının çoktan cevapladığı ne çok soru. Dinlemekten başka hiçbir yerde bulunmayacak tatlar aldığı müzikler. Sevilecek insanlar, görülecek ne çok yer vardı. Geceden güne, günden geceye, zamanın geçişini duyumsamadan hep bir şeyler ötekine yetişerek, acele ederek, doyumsuzca tüketerek, bilinçsizce o kötü sene ulaşmaya çalışarak, meğer öyleymiş. O sevinçle attığımız adımlar bizi böyle büyük bir burgunluğa sürükleyecekmiş. Oraya buraya gelişigüzel bıraktığı mektupları karıştırıyorum Nevit'in. Benim yazdığım birkaç mektup var. Bunca yılda yalnızca birkaç mektup. Sen de artık bir kışla hatırlanan eski yüzünle varsın. Bu kent soğuk. Mektup yazılan herkesten, her yerden uzak. Her şeyin yitirildiği bir yerde duruyorum şimdi. Uzun bir yolculuktan sonra. Bir kez yırtılan bilincin hiç durmadan sürüklenmesi. Yüzler. Ne çok şey eskidi diye düşünüyorum. Bir de senini buldum, eski. Seni özledim. Bugün pazar. Düzenin tatil günü. Hiç durmadan yine o işaretleri art arda sıralıyorum. Sözcükler, tümceler, anlar, resimler kuruyorum. Zaman zaman duruyor ve çığlığı izliyorum. Kimseye ait olmayan, uzaklardan gelen, çok eskilerde hiç dönemeyeceğimiz, hiç bilemeyeceğimiz, bizden önce oluşmuş ve bir biçimde bilincimizde izleri kalmış o gizemli seslerden oluşan çığlığı. Sana bundan daha önce de söz etmiştim. Bana başkasını okutmayacaksam, birbirine eklenen sayısız insan deneyiminin içine katılması, yeni doğan çocuğa aktarılacak o insan birikimi içinde eritilmesi için başkalarına bırakmayacaksam neden yazdığımı soruyorsun. Duvarlarına sürekli değişen, bakıp sözcüklere dönüştürmeye, gördüklerini daha öncekilerle karıştırmaya, ayıklamaya, sıralamaya çalışırken yerini bir başkasına bırakan görüntülerin yansıdığı, kimi zaman çok hızlı, kimi zaman yavaş yol aldığım bir korku tünelinde yaşıyorum. Yazmanın benim için tek tanımı bu, korku. Hayır, sandığım gibi bir korku değil. Yaşamımızı, kıpırdayan bacaklarımızı, ellerimizi, gözlerimizi parçalayacak bir güçten, sürekli acı vererek, ölmek için delice istek buyuracak türden bir korku değil. Öyle tanımlıyorum çünkü. O serin, ürpertici, beklenmeyenlerin karşımda beliriverdiği anlar. Çocukken gittiğim o tünellerde geçen, uzunluğu hiç anlaşılamayan zamanlara benziyor da ondan. Ama bir korku var. Zamanın kısalığı, yetmezliği üstünde bunca ağrıya karşın çalışıp durduğum görüntülerin anlatılmasının başkaları için hiçbir anlam taşımadığına inanışım. Yazarken her şeyin üstünde bir kez daha düşünüyorum. Aslında birbirine sayısız aptallığı anlatmaktan başka bir işe yaramayan sözcükleri, basit anlaşma işaretlerini yeniden yeniden düşünüyorsun. Birbirine benzetiyorsun. İlişkilerini kuruyorsun yeniden. Böylece bitmeyen bir çabaya bir kez de sen başlamış oluyorsun. Böylece her şey yeniden yaşanıyor. Bir kez de bilinçte. Hızla geçiverdiğin küçük ayrıntılar çıkıyor ortaya. Bir resmin kenar çizgilerinden, kimi parçalarından, onun içinde başka bir resim, başka farklı resimler oluşuyor. Güzel değil mi? Ya da çok acı. Hala yazıyorum. Çünkü her şey düşmanca bir yüz takınıyor. Beni dolduran, bilincimi, bedenimi dolduran, yüreğimi çılgınca çaptıran, ellerimin titrediğini hissettiğim bir şey yok. Yazmak yalnızca bir aldanma. Her şeyi yeniden kurma yanılgısına saplanıp kalmaktan başka bir şey değil. Onun için yazdıklarımı orada burada bırakıyorum. Bir araya gelip de yine bu yaşamı anıştıran taklit kurgulardan oluşturmasınlar. Kaçtığım o büyük boğuntuyu kendi kendime yeniden yaratmayayım diye. Ama olmuyor. Bir sözcük ötekinin ardına yazılıyor. Sonra bir cümle ötekine bağlanıyor. Bir sürü işaret var ve onlarsız yapamıyorum. O işaretlerin bağlayıcı dünyasından nasıl iğreniyorum oysa. Şimdi bütün bildiklerimi unutmak ve artık hiçbir şey öğrenmemek istiyorum. Bir insanla bütün konuşma biçimlerini, kadın erkek ilişkilerinin o kurgusal ayrıntılarını, bütün o görünmez kurallarını unutmak mümkün mü? Ayaklarımızı üstüne basıp da döndüğünü bile hissetmediğimiz bu dünyaya hiç yakışmıyoruz, biliyor musun? Sana soğuk, sessiz bir Avrupa kentinden yazıyorum. Kendimi hiçbir yere ait hissetmiyorum artık. Belki alışılmış bir parçalanma bu. Gittiğim hiçbir yerde yaşamak gelmiyorumdan. Oraya yeniden gelecek miyim? Yeniden senin odanda oturup konuşacak mıyız? Yine kendi kendimize coşkuya kapılıp pencerenin dışındakine benzemeyen dünyalar kuracak mıyız? Delice içip çalmasını bilmediğimiz sazlarla sabaha dek bir müzik cimrisinin çağrışımlarını aradığımız o geceyi, fotoğraf makinesiyle kentin eski sokaklarında hiç çekemeyeceğimiz bir filmin görüntülerini kurguladığımız günleri, benim hiçbir zaman yayınlanmayacak kitabım için çizdiğin desenleri, onlarla geceler boyu uğraşmanı, bir kez daha, bir kez daha aldandığında yüzündeki acı örtüsünü hiç unutmuyorum. Söyleyecek kimse varsa selam söyle, eğer kaldıysa. Ona yazdığım son mektup. Belki de yazmak, sayısız dış görüntünün, yabancı seslerin, alışılmış söz dizimlerinin, dışımızdaki dünyaya uyum sağlama çabasının içinde istediğimiz sözcükleri seçememenin getirdiği bir şey. Ama yazarak, sonra bir daha hiç yazmayarak ve şimdi yeniden bu tutsaklığa geri dönerek de beceremedim yaşamayı. Üstünde bulunduğumuz yer kürenin dönmediğini, dümdüz olduğunu, sonsuza dek başkalarıyla onlardan biri olarak yaşayıp gideceğimizi, onun ötekinin, yanımızdakinin başına gelenin bizim başımıza asla gelmeyeceğine, kişinin kendisi ölmez. Düşündükçe buraya, ötekilerin arasında bize ayrılmış yere uygunuz. Oysa dünya dönüyor, hızla zaman geçiyor, yüzümüze her gün biraz daha kazınıyor eskimişlik. İnsanlığın bize ilettiği o görkemli birikim, şu formüller, birini öğrenince ötekini çözmek, çözdükçe onların yararına inanmak, onu ötekiyle birleştirerek sürekli ilerlediğimiz yanılsamasına kapılmak ve asıl amacı unutuvermek. Bizi sayısız ayrıntının karmaşık görüntüleriyle baş başa bırakıyor. O ayrıntılar yığını çok basit ve görünür yaşama uygun kılabilmek için tanımlamalar ve adlandırmalarla bir şeylere benzetmeye çalışıyoruz. Böylece her şey hakkında düşüncelerimiz, inançlarımız, görüşlerimiz oluşuyor. Ben artık bu resimlere inanmıyorum. Nevit yıllarca burada, şimdi oturduğumuz bu koltukta oturup denize baktı akşamları. Yanında kimse yoktu. Son konuşmalarımızdan birinde bir gemiyle gitmek istediğini söylemişti. O, kısa, uzun çizgilerden, noktalardan oluşan sese dönüştürülerek başkalarına iletilen dili öğrenmeye çalışıyordu. Bu yeryüzünde sürekli devinen bir kütlenin üzerinde yaşamak, bu dünyayı tanımsız büyüklükteki bir canlının üzerinde yol alarak bir kez daha anlamak istiyordu. Ne çok şey var konuştuğumuz, artık hatırlamadığım ne çok şey. Ve hep onun bu koltuğu, yazı masası, uzakta deniz, martı çığlıkları, satıcıların sesleri, müzik. Şimdi rüzgar dünyanın bu kahredici rüzgarı onu bir gemiyle gidebileceği yerden uzağa taşıdı. Çok eskiden bu kentte sevdiğim biri bana bir durumdan ötekine geçemediğimi söylemişti. Bir durumdan ötekine geçemediğim, yaşamın sonsuz acı ve yıkımının önünde, ölümün önünde çok zayıf, çok zavallı olduğunu hiç unutmadığım doğru. Her şey yaşamımızdaki o anlık rastlantılarla örülmüyor mu? Öyleyse o kararı nasıl verebiliriz ki? Ben de o rastlantıyı bekledim. O rüzgarı. Belki bazen istenen bir rüzgar daha kolay taşısın ya da istenmeyen bir rüzgar alıp götürmesin diye küçük direnmelerim vardı. Çoğu kez önemi olmayan. Başka yaşam biçimleri görmek, bunca acıdan uzaklaşıp başka acılarla tanışmak, belki istenen bazı şeyleri yapabilmek için mi istemiştim gitmeyi? Hayır, gitmek istememin hiçbir nedeni yoktu. Kabullenemediğim bu dünyadan çıkmak, yer yuvarlağının kalın çemberini kırmak için gösterebileceğim sonuçsuz, umarsız çaba. Beni çeken yalnızca buydu. Başka bir dünyaya ait olduğum inancı. Şimdi artık hiçbir inancım yok. Ben sonsuz yanılsamayı yaşıyorum. Oysa evrenin apaçık bir gerçekliği var. Yeryüzünde hiçbir düş ülkesi, bir düş alanı kalmayışı ne tuhaf. Kürşat Başar'ın Konuştuğumuz Gibi Uzaklara adlı romanının sonudur.